Ayrım 59. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 565. Kalli Japonya'ya uçmadan önceki gece tanıdığı iki kızı aradı telefonla. İkisi de hafif tertip yolluydular. Biri şeritin aşağı yanındaki otellerden birisinde masa komiserliği yapan bir adamın karısıydı. İsmi Kristin Lesso'ydu. ''Kristin'' dedi Kalli, ''biraz harman dövmeye ne dersin?'' ''Olur tabii'' dedi Kristin. ''Kaç markörümü sileceksin?'' Kalli genellikle harman dövmenin fiyatını iki misli yapardı. Yani $200 demekti bu. ''Ne olacak yahu?'' diye düşündü. ''Ta Japonya'ya gidiyorum. Kim bilir ne olacak orada?'' ''500'ünü silerim'' dedi Kalli. Hattın öbür ucunda kızın soluğu kesildi. ''Aman tanrım'' dedi Kristin. ''Bu esaslı bir harman olacak galiba.'' ''Kimle alt üst olacağız bu kez? Bir gorille falan mı yoksa?'' ''Meraklanma sen'' dedi Kalli. ''Şimdiye kadar hiç kötü vakit geçirdiğin oldu mu?'' ''Ne zaman geleyim?'' diye sordu Kristin. ''Erkence olsun'' dedi Kalli. ''Yarın sabah uçağa yetişmem gerek, tamam mı?'' ''Tamam'' dedi Kristin. ''Herhalde beni yemeğe çıkaramayacaksın.'' ''Hayır'' dedi Kalli. ''Yapacak bir sürü işim var, vaktim olmayacak.'' Telefonu kapattıktan sonra çekmecesini açıp içinden beyaz pusulalardan oluşan küçük bir deste çıkardı Kalli. Bunlar Kristin'in toplamı $3000 bulan markörleriydi. Kalli kadınların ne garip yaratıklar olduklarını düşündü. Kristin 28 yaşlarında alımlı bir kızdı ama tam anlamıyla dejenere bir kumarbazdı. 2 yıl önce 20.000 kadar içeri girmişti. Kalli'yi aramış 20.000'i çalışarak kapatmayı teklif etmişti. Ancak randevuları yalnız Kalli'nin ve büyük bir gizlilik içinde ayarlaması gerekiyordu. Çünkü evliydi. Kalli kadını vazgeçirmeye çalıştı önce. ''Kocan çakarsa öldürür seni'' dedi. ''Benim kumarhaneye 20.000 borçlu olduğum öğrenirse nasılsa öldürecek'' dedi Kristin. ''Onun için bir şey fark etmez. Sonra biliyorsun ki kumarı bırakamam ben. Hem ücretimin üstüne adamlardan bir iki el oynamak için fiş de koparırım belki.'' Kalli de razı olmuştu. Ayrıca Zanado Oteli'ni yemek ve içki servisi şefinin yanına sekreter olarak işe de almıştı. Kadın hoşuna gidiyordu. En azından haftada bir kere oteldeki dairesinde yatıyorlardı öğleden sonra. Bir süre sonra ona harman dövmeyi öğretmiş ve kadının müthiş hoşuna gitmişti bu. Kalli 500'lük markörlerden birini alıp yırttı. Sonra ani bir dürtüyle Kristin'in tüm markörlerini yırtıp çöp sepetine attı. Japonya'dan döndüğünde kağıt üstünde biraz kalem oynatarak bu hesabı temize çıkarması gerekti. Ama bunu sonra düşünecekti. İyi kızdı Kristin. Kendisine bir şey olursa hiç olmasa onun paçasını kurtarmış olmasını istiyordu. Masanın üstünü ıvır zıvırdan temizleyerek vakit öldürdü biraz daha, sonra dairesine indi. Birkaç şişe soğuk şampanya ısmarladı ve Charlie Brown'a telefon etti. Bir duş alıp pijamalarını giydi. Çok şık pijamalardı bunlar. Beyaz ipekten, kenarları kırmızı, adının baş harfleri cebine işlenmiş. Önce Charlie Brown geldi dairesine. Ona şampanyasını vermişti ki Kristin de geldi. Oturup konuştular bir süre ve kızları yatak odasına almadan şişenin tümünü içirdi Kalli. Daha önce rastlaşmış olmalarına karşın birbirlerine karşı biraz utangaçtılar kızlar. Kalli soyunmalarını söyledi onlara, kendi de pijamalarını çıkardı. Üçü birlikte çıplak yatağa girdiler ve Kalli onlarla şakalaşarak, espriler yaparak, arada bir öpüp memeleriyle oynayarak bir süre daha lafladı. Sonra kollarıyla omuzlarından sararak birbirlerine doğru itti. Kendilerinden isteneni biliyordu kızlar. Önce çekingen öptüler birbirlerini. Kalli daha hafif olan Charlie Brown'u kucaklayıp kaldırdı. Altından kayarak öbür yana geçti. Şimdi iki kadın yan yanaydılar. İçinde aniden bir cinsel heyecan duydu Kalli. ''Haydi dedi, hoşlanacaksınız bundan. Siz de biliyorsunuz ki bayılacaksınız buna.'' Elini Charlie Brown'un bacakları arasında gezdirdi ve orada bıraktı bir süre. Aynı sırada Charlie'nin üstünden eğilerek Kristin'i dudaklarından öptü ve sonra iki kadını birbirine doğru itti. Kendilerini kapıp koyvermeleri biraz zaman alıyordu. Önceleri ikisi de gayet çekingen, utangaçtılar. Hep böyle olurdu. Kalli yavaş yavaş onlardan uzaklaşarak sonunda yatağın ucuna ilişti. İki kadının sevişmesini seyrederken içi birden huzurla dolmuştu. Kadınlar ve aşk konusundaki tüm kuşkuculuğuna karşın hayatında görüp görebileceği en güzel şeydi bu onun için. İkisinin de dolgun vücutları ve tatlı yüzleri vardı. Kendisine karşı hiç gösteremedikleri bir ihtiras içinde sevişiyorlardı. Onlar böyle devam ederken Kalli yataktan kalkıp koltuklardan birine oturdu. İki kadının şehveti giderek artıyordu. Vücutlarının sarmaş dolaş olmasını, birbirlerinin üzerinden ve altından su gibi akıp gitmesini seyretti Kalli. Sonunda harman döver gibi şiddetli hareketlerle doruğa ulaştılar ve birbirlerinin kollarında sessiz ve sakin yatıp kaldılar. Kalli yatağa yaklaşıp ikisini de hafifçe öptü, sonra aralarına uzanıp ''Hiçbir şey yapmayalım şimdi'' dedi, ''Yalnızca biraz uyuyalım.'' Uyuyakalmıştı. Uyandığında kadınları kalkıp giyinmiş oturma odasında çene çalarken buldu. Cüzdanından 5 bal arısı yani 5 tane yüzlük çekip Charlie Brown'a verdi. Kız iyi geceler dileyerek onu öptü ve Christine'le yalnız bıraktı. Kalli divana oturup kolunu Christine'in beline doladı. Yumuşak bir öpücük kondurdu dudağına. ''Markörlerinin hepsini yırtıp attım'' dedi. ''Artık dert etmene gerek yok. Ayrıca Vezne'ye de sana $500 fiş vermeleri için talimat verdim. Gidip biraz oynarsın bu gece.'' Christine gülerek, ''Kalli, kulaklarıma inanamıyorum. Sonunda sen de enayi oldun ha?'' dedi. ''Enayi olmayan var mı ki?'' dedi Kalli. ''Hem ne olmuş yani? Son 2 yıldır iyi dostluk ettik seninle. Paçan kurtulsun istedim.'' Christine onu kucaklayarak başını omzuna yasladı, sonra yumuşak bir sesle ''Kalli'' dedi, ''neden harman dövme diyorsun buna sen? Yani beni bir başka kızla şey yaptığın zaman demek istiyorum.'' Kalli güldü, ''O sözcüğün yaptığı çağrışımı seviyorum, bir bakıma iyi tasvir ediyor bu şeyi.'' ''Bu yüzden beni aşağılamıyorsun değil mi?'' dedi Christine. ''Hayır'' dedi Kalli, ''hayatımda seyrettiğim en güzel şey bu benim.'' Christine yanından ayrıldıktan sonra uyku tutmadı Kalli'yi. Sonunda kalkıp kumarhaneye indi. Christine'i 21 masasının başında gördü. Önünde yığınla siyah yüzlük fişleri vardı. Kız elini sallayarak yanına çağırdı Kalli'yi. Ağzı kulaklarına varıyordu. ''Bu gece şansım bol'' dedi. ''12.000 kazançlıyım.'' Bir avuç fiş alıp Kalli'nin avucuna koydu. ''Bunlar senin'' dedi. Kalli fişleri saydı, 10 tane vardı, $1000, gülerek peki dedi, senin için muhafaza ederim, günün birinde kumar parasına ihtiyacın olur herhalde. Ve kızın yanından ayrılıp bürosuna çıktı, fişleri masasının çekmecelerinden birine attı, yine Merlin'i aramayı düşündü ama vazgeçti. Gözlerini odada gezdirdi, yapacağı bir şey kalmamıştı ama sanki bir şeyler unutuyormuş gibi bir his vardı içinde. Sanki içinde bazı önemli kartlarını eksik olduğu bir 21 kutusunu sayıyormuş gibi. Fakat artık çok geçti. Birkaç saate kadar Los Angeles'ta Japonya'ya kalkan uçağa biniyor olacaktı. Tokyo'da bir taksi tutup Fumiro'nun bürosuna gitti Kalli. Caddeler kalabalıktı. İnsanların çoğunda hava kirliliğine karşı bir koruyucu olarak beyaz cerrah maskeleri vardı. Parlak kırmızı ceketleri ve beyaz miğferleriyle inşaat işçileri bile o cerrah maskelerinden takmışlardı suratlarına. Nedense Kalli bu görüntüden tedirgin olmuştu ama zaten bu yolculuk baştan beri kaygılandırmaktaydı onu. Fumiro Kalli'yi candan bir gülümsemeyle karşılayıp hararetle elini sıktı. ''Sizi görmek ne mutluluk Bay Cross'' dedi Fumiro. ''Yolculuğunuzun iyi geçmesini, ülkemizde hoşça vakit geçirmenizi sağlamak isteriz. Ne isteğiniz olursa lütfen yardımcıma bildirin.'' Fumiro'nun Amerikan tarzı döşenmiş çalışma odasındaydılar. Güven içinde konuşabilirlerdi. ''Kalli bavulu otelde bıraktım'' dedi. ''Bironuza ne zaman getirmem gerektiğini bilmek isterdim.'' ''Pazartesi'' dedi Fumiro, ''hafta sonunda hiçbir şey yapamayız. Fakat yarın gece evimde bir parti verilecek. Sizin de hoşunuza gideceğinden eminim.'' ''Çok teşekkür ederim'' dedi Kalli. ''Ama ben şimdilik yalnızca dinlenmek istiyorum. Pek iyi hissetmiyorum kendimi. Yolculuk da hayli uzun sürdü.'' ''Tabii anlıyorum'' dedi Fumiro. ''Bakın iyi bir fikrim var. Buradan 1 saat kadar uzaklıktaki Yogavara'da bir dinlenme yeri var. Sizi arabamla gönderirim oraya. Japonya'nın en güzel yerlerinden biridir. Sessiz, huzurlu, Masajcı kızlar var. Sizin için başka kızlar da ayarlatırım. Yemekleri harikadır. Japon yemekleri yaparlar tabii. Japonya'nın en büyük adamları metreslerini hafta sonlarında falan oraya getirirler. Gayet özel bir yerdir, herkes bilmez. Rahatça dinlenebilirsiniz orada. Sonra pazartesi günü iyice kendinizi toparlamış olarak dönersiniz. Ben de parayı hazır etmiş olurum. Kaldi biraz düşündü. Parayı alana kadar tehlikede olmayacağına göre kent dışındaki bir dinlenme yerinde hoşça vakit geçirmek fikri fena değildi. Çok iyi bir fikre benziyor dedi Fumiro'ya. Arabanız ne zaman almaya gelir beni? Cuma akşamı trafik berbattır burada dedi Fumiro. Yarın sabah gidersiniz. Bu gece iyice bir dinlenin. Hafta sonunda da eğlencenize bakın. Pazartesi görüşelim. Özel bir onurlandırma belirtisi olarak Kalli'yi asansöre kadar geçirdi Fumiro. Yogavara'ya otomobille bir saatten fazla çekiyordu. Fakat Kalli bir kez oraya vardıktan sonra yolculuğun zahmetine katlandığına sevindi. Japon tarzı inşa edilmiş çok güzel bir taşrahanıydı burası. Kendisine ayrılmış olan dairenin odaları muhteşemdi. Uşaklar hayaletler gibi dolaşıyorlardı koridorlarda. Neredeyse göze görünmeyecek kadar tez ve sessiz. Başka konuklar olduğuna dair bir belirti de yoktu. Odalardan birinde kızıl ağaçtan muazzam bir küvet vardı. Banyo ise çeşitli tıraş bıçakları, tıraş losyonları ve kadın kozmetiği ile donatılmıştı. Herhangi birinin ihtiyacı olabilecek her şey vardı burada. Minik yapılı iki genç kız neredeyse çıplak denebilecek giysiler içinde küveti doldurup kalliyi yıkadılar. Kokulu sıcak suyun içine girmeden önce. Küvet o kadar büyüktü ki içinde yüzülebilirdi. Derinliği ise neredeyse boyu kadardı. Vücudundaki yorgunluk ve gerginliğin çekilip gittiğini hissetti Kalli. İki genç kız küvetten kaldırıp öbür odada serili bir döşeğin üzerine yatırdılar onu. Orada sere serpe uzanmış, vücudunun her lifini ayrı ayrı yumuşatarak masaj yaptılar. Hayatında yaptırdığı en harika masajdı bu. Sonra başını yaslaması için futaba dedikleri kare şeklinde küçük sert bir yastık verdiler. Hemen uykuya daldı Kalli. Öğle üstü geç vakte kadar uyudu, sonra çıkıp çevreyi dolaştı. Han vadiye bakan bir yamaca kurulmuştu. Vadinin ötesinde okyanusun kristal berraklığındaki geniş mavilikleri uzanıyordu. Üzerine çiçekler serpiştirilmiş bir havuzun çevresinde dolaştı Kalli. Çiçekler hanın balkonundaki döşeklerin ve hamakların incelikle işlenmiş desenleriyle bir uyum oluşturuyordu sanki. Renklerin neşesi keyiflendirmişti onu. Temiz, saf havada beynini açmıştı. Artık kaygısı ve gerginliği geçmişti. Hiçbir şey olmazdı burada. Eski dost Fumiro'dan parayı alacak, Hong Kong'da bankaya yatırdıktan sonra Santadio'yla hesabı kapanmış olacak, o da güven içinde Las Vegas'a dönebilecekti. Her şey yoluna girecekti. Zanado Oteli onun olacaktı. O da bir oğlun yaşlı babasına baktığı gibi bakacaktı Gronwelt'e. Bir an için hayatının geri kalan kısmını bu güzelim tabiatın içinde geçirmeyi diledi. O kadar sakin ve berraktı ki burası. 500 yıl öncesinde yaşıyormuş gibi huzur içinde. Bir samuray olmayı hiç dilemiş değildi. Ama şimdi onların aralarındaki savaşların ne kadar masumca kaldığını düşünüyordu. Karanlık bastırıyordu. Minik yağmur damlaları havuzun yüzeyine ufacık çukurlar açmaya başlamışlardı. Handaki dairesine döndü Kalli. Japonların hayat tarzı çok hoşuna gidiyordu. Mobilya diye bir şey yoktu, yalnız döşekler vardı. Ağaç çerçeveli, kağıt kaplı kapılar raylar üzerinde hareket ederek oturma odasını yatak odası haline çeviriyordu. Çok akıllıca, çok zekice bir düzenleme olarak görünmüştü bu Kalli'ye. Uzakta bir yerde minik bir çanın gümüşümsü çınlamasını duydu. Birkaç dakika sonra kağıt kapılar açıldı, içeri iki genç kız girdi. Ellerinde neredeyse 1,5 metreyi bulan muazzam bir yassı tepsi taşıyorlardı. Masa yerine geçebilirdi bu tepsi. Üstü denizin bahşedebileceği her türlü balıkla donatılmıştı. Siyah mürekkep balığı, sarı kuyruklu balık, inci gibi parıldayan istiridyeler, gri siyah yengeçler, pes pembe etli benekli balıklar, renkler gökkuşağı meydana getiriyordu sanki. Ve tepsideki yiyecek bir değil 5 adama yetecek kadardı. Kadınlar tepsiyi alçak bir sehpanın üstüne yerleştirip yastıkları üstlerine oturabileceği bir biçimde düzelttiler. Sonra iki yanını alıp lokma lokma balık yedirdiler ona. Başka bir kız girip tepside sake getirdi. Sakeyi doldurup içebilmesi için eliyle ağzına yaklaştırdı kadeyi. Her şey nefisti. Kalli yemeğini bitirince ayağa kalkıp pencereden çamlı vadiyi ve ötesindeki denizi seyretti. Arkasında kadınların yemek tepsisini toplayıp götürdüklerini, kağıt kapıların kapandığını duydu. Odada tek başına kalmıştı, denizi seyrediyordu. Her şeyi yeni baştan kafasından geçirdi. Şartların ve şansın kutusunu baştan sona saydı. Pazartesi sabahı parayı Fumiro'dan alacak, Hong Kong uçağına binecek, Hong Kong'da da sağ salim bankaya ulaşmaya çalışacaktı. Eğer bir tehlike varsa bunun nerede karşısına çıkabileceğini kestirmeye çalıştı. Gronwelt'i düşündü. Gronwelt'in ya da Santadio'nun, hatta Fumiro'nun bile onu aldatabileceğini düşündü. Yargıç Brianka neden atlatmıştı ki onu? Gronwelt'in bir numarası olmasındı bu da. Sonra bir gece Fumiro ve Gronwelt ile birlikte yedikleri yemeği hatırladı. Onun yanında biraz tedirgin gibiydiler. Bir nedeni var mıydı acaba? Fakat Gronwelt yaşlı, hasta bir adamdı artık. Santadio'nun kolu da uzak doğuya kadar uzanamazdı. Fumiro ise eski bir dostu. Fakat yine de şansı kötü gidebilirdi. Ne olursa olsun girdiği son risk oydu bu. Ve şimdi burada Yogavara'da huzur dolu bir gün daha bekliyordu onu en azından. Arkasında kağıt kaplı ağaç çerçeveli kapıların kayarak açıldıklarını duydu. Aynı kızlar geri gelmişlerdi. Onu kızıl ağaçtan küvete sokmaya. Yine baştan aşağı yıkadılar onu. Yeni baştan küvetin kokulu sularına daldırıp çıkardılar. Sonra yine kaldırıp döşeye yatırdılar. Futaba yastığını başının altına koydular. Bir kez daha ovdular vücudunu. Şimdi tamamen dinlenmiş bir halde cinsel arzularının uyandığını hissetti Kalli. Kolunu genç kızlardan birine doğru uzatacak oldu ama kız yüz ve el işaretleriyle reddetti onu. Sonra mimiklerle başka bir kız göndereceğini, o işin kendi görevleri arasında olmadığını anlattı. O zaman Kalli iki parmağını kaldırarak iki kız istediğini anlatmaya çalıştı onlara. Kızlar kıkırdadılar. Japon kızlarının birbirleriyle harman dövüp dövmediklerini merak etti Kalli. Kızların gözden kaybolup arkalarından kapıları çekişini izledi Kalli. Başı küçük kare yastığa düştü. Vücudu şehvet içinde gevşemişti, hafifçe kestirdi bir süre. Uzakta bir yerde kapıların kayarak açıldığını duydu sonra. Hah diye düşündü, geliyorlar işte. Nasıl bir şey olduklarını merak ederek başını kaldırıp baktı ve hayretler içinde kafalarına cerrah maskeleri geçirmiş iki adamın kendisine doğru geldiğini gördü. İlk önce kızların kendisini yanlış anladıklarını sandı Kalli. Daha sert bir masaj istediğini sanmış olabilirlerdi, komik bir yanlışlık sonucu. Fakat o anda cerrah maskeleri dehşet saldı içine. Bu maskelerin taşrada hiç giyilmediği aklından şimşek gibi geldi geçti. Gerçeği kavradı o zaman ve haykırdı. ''Bende değil paralar, bende değil.'' Döşekten doğrulmaya çalıştı ama iki adam üstüne çökmüşlerdi bile. Acı çekmedi, korkunç bir şey de olmadı. Yine kızıl ağaçtan küvetin kokulu sularına batıp denizde kayboluyormuş gibi oldu. Gözleri kaydı ve donuklaştı. Sonra kıpırdamadan yatar şekilde döşeğin üstünde, futaba yastığı başının altında. İki adam vücudunu havlulara sarıp sessizce odadan dışarı taşıdılar onu. Uzaklarda, okyanusun öte yanında, Gronwelt dairesindeki düğmelere basıp kumarhanesine biraz daha saf oksijen pompaladı. 59. ayrımın sonu. Sayfa 574.